Meraklısını Bilim'den herkese iyi akşamlar. Bu akşam mülteciler için büyük veri yarışmasını konuşacağız. Konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi, bilgisayar mühendisliği bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Albert Ali Salah. Kendisine hoş geldin diyoruz.
Hoş bulduk.
Teşekkürler bu akşam konuğumuz olduğunuz için. Şimdi başlığımızdan da anlaşılacağı üzere mülteciler için büyük veri yarışmasını konuşacağız bu akşam ama önce ona yarışmaya gelmeden önce şu büyük veriyi bir konuşalım mı? Büyük veri nedir? Yani sanki biraz adı üzerinde gibi bir şey ama çok da o kadar da bilinen bir şey değil gibi sanki. Biraz onu açar mısınız?
Şimdi benim araştırma alanım insan davranışının bilgisayarlı analizi. İnsanlar her türlü hareketlerinde artık arkalarında belli bir miktar veri bırakıyorlar. Bunu internetteki davranışınız da olabilir. Cep telefonunu kullanırkenki davranışınız olabilir. İnternette ya da bilgisayarda oyun oynarken, bir şeyleri kullanırken, sokakta yürürken dahi bir takım veriler toplanıyor sizin hakkınızda. Şirketler bunları çok seviyorlar. Bu veriden müşteri davranış analizi yapıyorlar ve ona göre müşterilere daha hedefe yönelik reklam ya da hizmet sunma şansları oluyor. Dolayısıyla insan davranışını analiz edebilen şirketler biraz diğerlerinden ön plana geçmiş durumda. İşte Google olsun, Amazon olsun, Amerika'daki büyük şirketler büyük veriyi çok ustalıkla kullandılar zaman içerisinde ve çok büyüdüler. Büyük veri derken aslında kastettiğimiz şey böyle bir masaüstü bilgisayara sığmayacak büyüklükte bir veriden bahsediyoruz. Yani o verinin işlenmesi için özel bilgisayar algoritmalarının, özel bilgisayar mimarilerinin kullanılması gerekiyor. Çünkü ya verinin volümü çok yüksek, mesela bir telekom operatörünü düşünün, Türkiye gibi bir yerde atıyorum 20 milyon müşteriniz olsun, 20 milyon müşteriniz sürekli veri üretiyor. Ve sizin o veriyi işleyip ona göre hizmetlerinizi ayarlamanız lazım. Dolayısıyla basit bir bilgisayarla halledilemeyecek bir noktaya gelmiş durumda. Bazı problemler var ki onlar işte artık böyle petabaytlarca veri üretiliyor. Biz aslında bu kadar büyük bir veriden söz etmiyoruz bu yarışmada. Ama yine de az buz bir veri değil açtığımızda.
Peki şimdi gelelim asıl konumuza. Mülteciler için büyük veri yarışması nedir, ne amaçla yapılıyor ve kimler tarafından yapılıyor?
Bu yarışma aslında bundan 2 sene önce aşağı yukarı bu zamanlar yine Ocak ayında TÜBİTAK'la Boğaziçi Üniversitesi'nin ortak bir toplantısında fikir olarak doğdu. Mülteciler için teknolojik ne çözümler getirebiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz, mültecilerin sorunlarını çözmek için ne üretebiliriz diye bir beyin fırtınası yapmaya karar verdik biz ve TÜBİTAK'la Boğaziçi Üniversitesi'nde bir araya geldik iki kurumun temsilcileri. Bu toplantı sırasında herkes işte bizim elimizde şöyle teknolojiler var, bunları bu problemlere uygulayabiliriz diye konuşurken TÜBİTAK dedi ki Türk Telekom da bu problem üzerinde düşünüyor ve onlar da bir şeyler yapmak istiyorlar. Bunun üzerine biz bir master öğrencimle daha önce kalkınma için büyük veri projelerinden birisinde çalışmıştık. Yine bir telekom operatörünün Fildişi sahillerinde yaptığı bir projeydi bu. Dedim ki böyle bir proje yapabiliriz Türk Telekom'la. Fikir olarak özü şudur. Telekom'un elinde insan hareketine dair büyük bir veri var. Herhangi bir anda ülkenin neresinde ne kadar insan var bunu konuşma sayısına bakarak kestirmeniz mümkün. Telefon kullanımına bakarak. Dolayısıyla insanların ülkedeki hareketini görmeniz mümkün. Bu hareketi de hizmete çevirmeniz mümkün. Nedir mesela? Atıyorum ulaşım hizmeti vermek istiyorsunuz. Sabah 9'da Beşiktaş'ta ne kadar insan var? Öğlen 12'de ne kadar insan var? Gece 1'de ne kadar insan var? Bunu bilirseniz eğer o zaman oraya saat kaçta ne kadar otobüs seferi koyacağınızı hesaplamanız mümkün. Ha, bu bilgiyi başka yollardan da elde edebilirsiniz tabii ki ama telekom verisi bütün ülke çapında an be an izleyebileceğiniz bir veri. Eğer böyle bir veriye sahipseniz çok detaylı bu modellemeyi yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla akıllı şehir uygulamalarında çok kıymetli bir veri olarak ortaya çıkıyor. Ve hep böyle büyük telekom firmalarının belediyelerle, valiliklerle ortak projelerini görüyoruz son birkaç senede. Böyle bir şey yapabiliriz dedik. Çünkü mülteciler söz konusu olduğu zaman Türkiye'de çok büyük miktar mülteci var. Fakat bu mültecilerin de bir sürü sorunları var tabii ki. Bu kadar insana iş bulmak, yer bulmak, kaynak götürmek, onların entegrasyonunu sağlamak, sağlık problemlerini, eğitim problemlerini çözmek kolay iş değil. Bu hizmetleri vermeye çalışan kurumların bir veri ihtiyacı var. Ciddi bir veri ihtiyacı var. Ve bu verinin de tercihen daha granüler bir veri olması lazım. Yani an be an görmek istiyoruz. Mülteciler nerede? Ne zaman bir şeye ihtiyaçları var? Dolayısıyla biz Türk Telekom'a dedik ki böyle bir proje için bize destek olur musunuz? Onlar da bu projeye destek vermeyi istediler ve bu tabii onlar açısından çok ciddi bir yatırım. Ve 1 milyon müşterinin bir senelik, 2017 senesi boyunca üretmiş olduğu telefon konuşmalarının bazı istatistiklerini bir veri seti olarak açmaya karar verdik birlikte. Şimdi bunu bir yarışma şeklinde yapmamızın sebebi de şu, böyle bir veriyi Türk Telekom bana verse, ben elimdeki gereçlerle buna bir perspektiften bakarım. Biz daha önce anormal davranışları tespit için böyle bir proje yapmıştık. Mesela ne bileyim, bir baz istasyonunu alıyorsunuz, oradaki konuşmalara bakıyorsunuz. İşte şu saatte şu kadar konuşma olması lazım. Fakat salı günü mesela orada müthiş bir artış var konuşmalarda. Fakat ülkenin geri kalanında öyle bir artış yok. O zaman biz anlıyoruz ki orada bir şey olmuş. İnsanlar, o baz istasyonunun etrafındaki insanlar bir anda telefonlarına sarılıp başkalarını arama ihtiyacı hissetmişler. Ne olmuş olabilir orada? Belki bir yangın çıktı. Belki bir kaza oldu. Oraya has bir şeyler oluyor. Dolayısıyla bir ülke genelinde baktığınız zaman ülkede olan olayları tespit edebiliyorsunuz böyle bir veriyle. Fakat bu benim perspektifim. Bambaşka bir grup mesela, araştırmacı grubu, emlak verileriyle böyle bir veriyi birleştirerek olaya tamamen başka bir perspektiften yaklaşabilir. Ekonomistler böyle bir veriyle iş yapabilir. İşte ne bileyim, tarımla ilgilenenler, tarım ürünlerinin ülkedeki hareketliliğiyle bu veriyi birleştirerek korelasyonlara bakabilirler. Yapılabilecek türlü türlü şey var bu veriden. Dolayısıyla bunu bir yarışma halinde açmak şu demek aslında. Ben size böyle bir veriyi açıyorum. Mülteciler için siz elinizdekileri kullanarak ve bu veriyi de kullanarak ne yapabilirsiniz? 5 tane öncelikli alan belirledik. Sağlık, eğitim, güvenlik, entegrasyon ve işsizlik. Bu alanlarda proje önerileri yazın dedik. Şimdi veri tabii hassas bir veri. Bu verinin toplanması ayrı bir dikkat isteyen bir iş, paylaşılması ayrı dikkat isteyen bir iş. Projenin üç ana ortağı Türk Telekom, TÜBİTAK ve Boğaziçi Üniversitesi. Öncelikle projeyi bir kavramsal çerçevesini çizdik. Hem Türk Telekom kendi içinde hukuk birimiyle inceledi, bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, nasıl yaparız? Hem de Boğaziçi Üniversitesi'nin etik komitesi proje önerimizi inceleyip onay verdi. Bunu etik olarak yapabilirsiniz onayını verdi.
Burası çok önemli çünkü izleyicilerimizin kafasında sorular doğmuş olabilir. Yani ne demek hani bu bizim verilerimizi işte çeşitli kurumlara mı veriyorlar, nasıl oluyor falan diye. Bu etik konular ve hukuki konular kesinlikle oldukça çok önemli. Onları biraz daha ayrıntılı anlatırsanız seviniriz ki kimsenin kafasında bir soru
tabii
işareti oluşmasın.
Şimdi üç çok önemli prensip var böyle bir veri yarışması düzenleyebilmek için. Birincisi, bireylerin takip edilememesi lazım bu veriden. Kişisel veri dediğimiz şey bizim aslında açtığınız veri seti ya da kullandığınız veri setinde ben bir bireyi şahıs olarak, kişi olarak tanıyabiliyor muyum, takip edebiliyor muyum? Eğer bunu yapamıyorsam, herhangi bir veri noktasının belli bir kişiye ait olduğunu söyleyemiyorsam, o zaman orada kişisel veri yok. Bunu sağlamak için bizim izlediğimiz yol, verinin henüz daha toplanma aşamasında kişisel kısmının atılması. Mesela nasıl oluyor bu? İşte A kişisi, B kişisi, bunların telefon numaraları falan. Zaten kişilerin isimlerini, numaralarını geçtik. Onları tabii ki verinin içine katmıyoruz ama mesela şunu topluyoruz. Taksim'de bir baz istasyonu var. Bu baz istasyonundan şu saatte bu kadar konuşma yapılmıştır. Açtığımız veri bu.
Kim yapmış o konuşmayı belli
değil. Hiç umurumuzda değil. Onu zaten verinin içine koymuyoruz. Dolayısıyla acaba ben var mıyım orada? Ben orada mıydım? Konuşmuş muydum? Bilmiyorum. Veriyi alan da bilmiyor. Bilemez de zaten. Çünkü ben daha toplarken kişisel olan kısmı topladığım kısmın içine dahil etmedim. Onu birleştirdim, agrege ettim. Anonim hale getirdim. Bunu söylüyorum sadece. Bu sadece şunu veriyor bize. Belli bir saatte ülkenin şu bölgesinde şu kadar insan vardı, bu kadar aktivite vardı. Şimdi sadece bu bile aslında bayağı detaylı bir bilgi. Ülkede olan biten hakkında bize güzel öngörüler sağlayan bir bilgi. Şimdi bireylerin takip edilememesi birinci kriterimizdi. İkinci kriter, verinin sahibi bu verinin kullanılmasına izin vermiş mi? Bunu da Türk Telekom'un hukuk birimi veri, yani kullanıcı sözleşmesine bakarak hukuksal olarak acaba biz veriyi bu şekilde analiz edebilir miyiz? Bunun hukuksal altyapısı var mı? Bunu inceleyerek, onaylayarak. Dolayısıyla biz bu projeye başlamadan önce hukuk biriminden bunun onayını aldık. Artı TÜBİTAK da Türkiye'deki BTK gibi veriyle ilgili kurumlara bu yapılabilir mi? Çünkü sonuçta yurt dışından gruplar da bu veriyi analiz edecek. Yapabilir miyiz bunu? Bunun onayını aldık. Kişisel verinin korunumunu nasıl sağlıyoruz? Bunu da, bu da çok önemliydi. İşte bunu daha en başından kişisel veriyi hiç açtığımız veri setinin içine dahil etmeyerek sağladık. Bununla da yetinmedik. Uluslararası bir etik komitesi kurduk bu proje kapsamında. Veriyi bizden isteyenlerin veriyi alıp alamayacaklarını değerlendiren bir komite kurduk. Bu komitede kimler var derseniz akademisyenler var. Özellikle veri analizi ve veri etiği konularında çalışmış kişiler var. Sivil toplum kuruluşlarından temsilciler var. Bu projenin konularıyla ilgili bakanlıklardan temsilciler var. Artı özellikle mülteciler ve büyük veri konularında çalışan kuruluşların temsilcileri var. Mesela TechFugees gibi kurumların temsilcileri var ve mülteciler var. Yani proje veri komitesinin içinde mülteciler de var, Suriyeli mülteciler de var. Burada tabii mülteci derken statü olarak sığınmacı demek daha doğru. Ama biz zaten veriyi toplarken şöyle yaptık. Kimin mülteci olup olmadığını tam olarak bilmemiz mümkün değil. Türk Telekom'un özel mülteci paketleri var. Bu paketleri kullanan Suriye pasaportuyla hat açmış olan ya da Suriye adresi göstermiş olan, bir de 98-99 gibi özel kimlik numaralarıyla, özel mültecilere verilen kimlik numaralarıyla hat açmış olan kişileri mülteci olabilir diye işaretledik. Diğerlerini de mülteci değil diye işaretledik. Tabii bunlar gürültülü. Dolayısıyla hani herhangi bir data veri noktasının gerçekten mülteci olup olmadığını %100 söylemek mümkün değil. Ama bu kötü bir şey değil. Zaten bunu istiyoruz. Yani bu veriden sadece genel bir takım sonuçlara varılabilsin istedik. Elimizdeki veri, açmış olduğumuz veri de mesela baz istasyonu dedik. Bu baz istasyonunda işte şu gün şu saatte mültecilerden 5, vatandaşlardan 20 konuşma yapılmıştır. Bu ölçekte bir veri açıyoruz. Sadece bu bile sizin belli şehirlerde, belli ilçelerde ne kadar mülteci var o sırada bunu görmenizi sağlıyor. Mesela atıyorum fındık hasadı var, Ordu'ya mülteciler geliyor. Özel bir izin çıkarttı hükümet. 90 gün çalışma izinleri var fındık hasadı için. Biz bu veriyi kullanarak Ordu'daki mülteci hareketliliğini gerçek zamanlı olarak görebiliyoruz aslında. Yani gerçek zamanlı izlemiyoruz. 2017'ye bakıyoruz ama hasattan belli bir süre önce şehirdeki mülteci hareketliliği artıyor, sonra azalıyor. Bunu görebiliyoruz mesela. Dolayısıyla
daha çok nereden geldiklerini görebiliriz.
Nereden geldiklerini belki de belki bir miktar görebiliyoruz. Çok kesin olmamakla birlikte aşağı yukarı bir kabaca bir şehirler arası hareketliliği de görebiliyoruz. Bu projenin dediğim gibi 3 tane ana ortağı vardı. Bunun dışında İtalya'dan Fondazione Bruno Kessler, Amerika'dan MIT, Data Pop Alliance gibi sivil toplum kuruluşları, ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Organizasyonu, UNICEF projenin destekçileri arasındaydılar. Onlar da projenin süreçlerini denetleyip etik normlara uygunluğunu, uygun mu değil mi bunu öğrenmek istediler ilk olarak. Ona kani olduktan sonra projeye destek verdiler. Tabii onların kanallarından da duyuruldu bu proje. Ve bir proje çağrısına çıktık. Dünyanın her tarafından çeşitli araştırma grupları biz bu veri üzerinde çalışmak istiyoruz diye projeler yolladı. 100'ün üzerinde proje geldi. Projelerin çoğu çok uluslu projelerdi. Biz bunları bir ön elemeye tabi tuttuk. Etik komitesi de inceledi bunları. Ve sonunda 60 gruba verinin açılmasına karar verildi. Bunlar Türk Telekom hukuk biriminin hazırladığı detaylı bir anlaşmayı imzalayarak, projede çalışacak bütün araştırmacıların tek tek isimleri, imzalarıyla, proje sonunda verinin işte yok edileceği, verinin güvenli sunucularda saklanacağı gibi bir takım normal bildiğimiz büyük veri kriterlerini de göz önünde tutarak veriye ulaştılar. Ondan sonra projelerini yaptılar. Birkaç ay bir süreleri vardı. Bu aynı zamanda bir yarışma. Hı hı. Türk Telekom bu söylediğim beş dalda ödül de veriyor.
Onları tekrarlayalım. Güvenlik, sağlık, eğitim, işsizlik ve sosyal entegrasyon. Doğru değil mi?
Doğrudur. Toplam 50 bin lira ödüllü bir yarışma bu aynı zamanda. Ve yine kurmuş olduğumuz komitenin değerlendirmesi sonucu projeler, ödüller sahiplerini bulacaklar. Ocak ayının sonunda Boğaziçi Üniversitesi'nde
21 Ocak'ta değil mi?
21 Ocak'ta bir çalıştayımız var. Bu çalıştay halka açık olarak düzenleniyor. Ücretsiz. Her isteyen gelip katılabilir. Özellikle mülteciler konusunda büyük veri ve yapay zeka uygulamaları. Çünkü sonuçta bütün gruplar belli veri analizi tekniklerini, yapay zeka tekniklerini de kullandılar tabii. Veri görselleştirme teknikleri kullandılar. Ve bu veriyi başka kaynaklardan, verilerle besleyerek projeler yaptılar. Bu alanlarda proje ödülleri sahiplerini bulacak. Çalıştay'da 17 proje sunulacak. Sonuçlar anlatılacak.
Çalıştay'ın, bunlar bu 60 proje içinden seçilen 17 proje mi sunulacak?
60 projeye veri sağlandı. Bunların içinden elenerek gelen en iyi 17 proje diyebiliriz buraya. Bunların proje raporları ayrı bir doküman olarak, böyle 600 sayfalık bir doküman olarak ayrıca web sayfasına konuyor ama tabii proje raporları İngilizce olarak hazırlandı. Şimdi biz Çalıştay'dan hemen sonra TÜBİTAK ve Boğaziçi ortak olarak bir özet rapor hazırlayacağız. Daha teknik detayları daha az olan, anlaşılabilir olmasına gayret edeceğiz bunun ve neler bulduk? Bu gruplar bütün bu çalışmaları yaptılar. Ne sonuçlara ulaştılar? Ne tür tavsiyeleri olabilir kurumlara? Bununla ilgili bir rapor hazırlayacağız ve bunu bütün paydaşlara yollayacağız.
Yani bu devlet kurumlarına da tabii. Faydası olacak bilgiler
çıkacak. Asıl amacımız bu. Çünkü bu projelerin sonucunda eğer mültecilerle ilgili olumlu bir şeyler yapılacaksa bunu ya devletimiz yapacak ya STK'lar yapacak. Belki de şirketler de bunlarla ilgili ürün geliştirecekler tabii. Yani ihtiyaçları bilirlerse, dinamikleri iyi anlarlarsa ona göre ürün de geliştirilebilir. Ama en önemlisi bizim devleti bilgilendiriyor olmamız lazım. Şimdi bunu böyle bir geçmişe dönük yapıyoruz. 2017'ye bakıyoruz, o veriden bir takım analizler yapıyoruz. Diyoruz ki mesela işte atıyorum dini bayramlarda mülteciler şuralara ziyarete gitmişler.
Çok özür dileyerek bölüyorum. Bu sizin yarışmaya katılan projelere sağladığınız veriler 2017 yılı içerisindeki veriler.
Evet.
1 Ocak'ta 31 Aralık 2017
geriye dönük toplanmış ve anonim hale getirilmiş veriler. Şimdi bunu anlık veriyle de yapabilirsiniz. Yani böyle bir sistemi biz mesela telekomlara kursak, desek ki hastanelerin etrafındaki mülteci hareketliliğini her gün izlemek istiyoruz. Bana hangi hastanenin etrafında ne kadar mülteci konuşması yapılıyor? Bunu her seferinde anonim hale getir Ve bunu sadece Sağlık Bakanlığı'nın şu birimiyle paylaş. Bunu da yapabiliriz. Yani böyle bir sistemi kurabiliriz. Telekom diyebilir ki benim bünyemde şöyle bir sunucu olacak. Bu sunucuya sadece Sağlık Bakanlığı'nın erişimi olacak ve benim kıymetli verim şirketin dışına çıkmayacak. Sadece Sağlık Bakanlığı sorduğu zaman ben açık bir şekilde bunu agrege edeceğim, bu veriyi anonim hale getireceğim ve Sağlık Bakanlığı'nın istediği bilgiyi ona özet olarak vereceğim. Bunu yapabiliriz. Tabii bunun yapılabilmesi için birçok kurumun ortak çalışması lazım.
Çünkü o sadece o konuşma verileri yetmeyecektir, değil mi? Yani niye o hastanede yoğunluk var veya daha az yoğunluk var, bunu anlamak için sadece yani belki orada işte Arapça hizmet verecek veya o mültecilerin dilinde hizmet verecek çalışanlar vardır. Belki o yüzdendir. Belki mültecilerin daha çok yaşadığı yere yakın olduğu içindir. Belki başka bir sebeptendir. Doktorlarının ünlüdür falan, ne bileyim. Yani ilk aklıma
tabii,
gelen şeyleri
yani
söylüyorum.
Verinin anlamlandırılması o ayrı bir iş. Hı hı. Yani mesela bakıyoruz. Ordu'da şu tarihte mülteci yoğunluğu bir anda artmış. Niye artmış? Şimdi siz oradaysanız muhtemelen bileceksiniz. Ya o tarih fındık asadı, işte ona geldiler. Ama mesela bu konudan habersiz birisi bilmeyebilir. Dolayısıyla başka verilerle birleştirildiği zaman tabii ki daha anlamlı sonuçlar çıkıyor. Mesela emlak verileriyle birleştiren gruplar oldu bunu. Mültecilerin hareketliliğiyle emlak fiyatları nasıl oynuyor? Entegrasyon mesela çok enteresan bir konu. Entegrasyonu ölçmek çok zor.
Mesela ne fayda sağlayacaktır mesela buradaki bir veriler entegrasyonu ölçmek açısından?
Şimdi mülteciler bir bölgeye yerleştiler. 6 aydır oradalar. Acaba geto gibi kendi aralarında mı yaşıyorlar, yoksa oradaki zaten orada yaşayan halkla belli bir iletişimleri var mı?
Bunu da telefon, yani kendi aralarında mı telefonlaşıyorlar, yoksa
siz söylediniz.
Bir Türk vatandaşlarıyla
aynen öyle
iletişimi
ölçebilirsek eğer iki grup arasında, o grup ne kadar birbirleriyle konuşuyorsa o kadar entegrasyon vardır diyebiliriz. Tabi bu entegrasyonun göstergelerinden sadece bir tanesi bu arada. Başka göstergeleri de var. Mesela mülteciler geldikleri yerin dilini öğrendiler mi? İşte geleneklerini, göreneklerini öğrendiler mi? Uyguluyorlar mı? Mesela oradaki yerel halkın davranış hareketliliklerine bakıyoruz mesela. Atıyorum, pazar günleri herkes kütüphaneye gidiyor. Acaba mülteciler de aynı şekilde pazar günleri kütüphaneye gidiyorlar mı? Oranın davranış biçimlerini almaya başlamışlar mı? Eğer alıyorlarsa bu entegrasyon açısından olumlu diyebiliriz. Ama mesela bu dataya, bu veriye bakarsak, mültecilerin mültecileri aramasıyla mültecilerin yerlileri araması arasındaki orana bakıyorsun mesela. Eğer bu oran azalıyorsa, yani daha çok yerlilerle konuşmaya başlamışlarsa, diyorsun ki entegrasyon artmış burada. Ve hakikaten yapılan projelerin sonuçlarına baktığımız zaman hangi şehirlerde entegrasyon daha yüksek, hangilerinde daha düşük, bunu görebilmiş projeler. 2018'deki şehirlerdeki mültecilerle ilgili olaylara baktığımız zaman bu entegrasyon ölçütünün aslında bayağı kıymetli bir veri sağlamış olduğunu görebiliyoruz oradan.
Peki bu büyük veriyle ilgili buna benzeyen projeler yapılmış mı daha önce?
Yapıldı. Bundan 5-6 sene önce ilk başta Fil Dişi sahillerinde, ondan sonra da Senegal'de başka bir telekom operatörünün yaptığı projeler var. Bu projeler daha çok kalkınma üzerineydi. Yani yine aynı şekilde bu formatta bir yıllık ülkedeki bütün telekom verisi anonim hale getirilerek araştırmacılara açılıyor. Ve buradan ülkenin kalkınmasına yardımcı olacak teknolojiler, sonuçlar, öngörüler, görseller üretilmesi hedefleniyor. Yine yarışma şeklinde yapıldı. Ve ilginç bir veriydi. Fil Dişi sahilleri mesela, o sırada iç savaş vardı ülkede verinin toplandığı dönemde. Dolayısıyla o veri bir anlamda ülkenin nabzını tutan bir veri. Yani hakikaten kalp atışını izlemek gibi. Ne kadar çok bilginiz olursa ülkedeki olayları da anlamlandırmada ya da işte ne bileyim altyapıyı desteklemede o kadar daha rahat hareket ediyorsunuz. Tarım, enerji, ulaştırma, bütün bu konularda, eğitim, yine sağlık, bütün bu konularda projeler yapıldı. bence.
Mesela telefon verisinden hareketle işsizlik konusunda nasıl bir... Çünkü sizin alt başlıklarınızdan birisi işsizlik. Evet. Mesela ne yapılabilir, nasıl bir proje yapılabilir onunla ilgili?
Şimdi
sadece elimizde telefon verileri var. Şu kişi değil de yani şu mevkide şu kadar konuşuldu vesaire. Bu veriyle mesela işsizlik konusunda ne yapılabilir?
Şimdi mesela diyelim özellikle Türkiye'yi düşünelim. Yine Ordu'dan örnek vereyim. Hı-hı. Fındık hasadı için büyük bir miktarda iş gücüne ihtiyacınız var. Şimdi Türkiye'de şu anda hala şehirlere göç devam ediyor. Hı-hı. Dolayısıyla Türkiye'nin bir sürü bölgesinde tarım arazilerinin kullanımında, köylerde iş gücü eksiği ortaya çıkıyor. Ve dönemlik işler bunlar. Şimdi siz eğer insanların o anki dağılımını bilirseniz, o dağılımla iş gücü ihtiyacını eşleştirebilirsiniz. Bunu bir uygulama olarak da yapabilirsiniz. Yani benim cep telefonuma sen iş arıyorsun, bak sana yakınlarda şöyle bir iş var diye mesaj gelebilir mesela. Daha da böyle bunu... Hani detaylı yapmak istesek, kişilere de ulaşmak istesek. Ama mesela bu daha geniş altyapıyla ilgili bir şey de olabilir. Mesela ben diyelim yeni bir fabrika kurmak istiyorum. Ve bu fabrikada da atıyorum mülteciler çok geldi ülkeme, mültecileri istihdam etmek istiyorum. Nereye kurayım bu fabrikayı? Hı hı. Mesela bu kararı verirken pek çok faktöre tabii bakmam lazım. Yani bu fabrika ne üretecek, onun ham maddesi nereden gelecek, nereye satacağım, ulaşımı nasıl sağlayacağım. Ama istihdam da bunun önemli bir ölçütü. Mülteci hareketliliğini bilirsem eğer, ona göre istihdamı daha iyi kestirebilirim ve fabrikayı kurarken bundan faydalanabilirim. Bu tip konularda çok faydalı bir veri. Bizim mesela şu anda konuştuğumuz başka ülkelerde buna benzer projelerin nasıl yapılabileceğini konuşuyoruz birincisi. Bu projenin çıktılarından bir tanesi de bir kitap hazırlıyoruz. Bu tip mobil verinin mülteci senaryolarında nasıl kullanılabileceği, bu tip teknolojilerin nasıl uygulanması lazım, ne tür araç gereçler var, ne tür görseller ve algoritmalar kullanılabilir... Etik altyapısını nasıl düzenlemek lazım? Hukuksal altyapısını nasıl düzenlemek lazım? Bununla ilgili bir kılavuz kitap hazırlıyoruz.
Bu da bir okul, yani sizin yarışma projeniz bir okul gibi bir şey oluyor bu konuda aslında. Yani daha başka yerlerde kullanmak üzere yol göstermek
evet,
açısından.
Evet, şimdi bunun bir de bu bir bilimsel bir çıktı bir yandan ama bir yandan da pratik bir kılavuz niteliği taşıyan bir şey. Bu tabii İngilizce olarak yayınlıyoruz. Çünkü bu yani dünyada başka bu projeleri yapmak isteyen gruplar var. Mesela Ürdün'le konuşuyoruz şu anda. Ürdün'de böyle telekomlarla ortak bir proje yaparak oradaki mültecilerin izlenmesi ve ona göre kaynakların düzgün dağıtılmasının sağlanması konuşuluyor. Suriye ile ilgili konuşuyoruz. Şimdi bu mülteciler Suriye'deki politik durum düzeldiği zaman ülkelerine geri dönecekler bir kısmı. Ve o ülkeyi baştan inşa etmeye başlayacaklar. Böyle bir sistemi anlık izleyebilecek bir şekilde kurarsak eğer, yine oradaki telekomların içine kurulacak ve oradaki devlet kurumlarına ve STK'lara bilgi verecek şekilde, o zaman kaynakların iyi dağıtımını sağlayabiliriz. Yani ya da Suriye hükümeti sağlayabilir zamanı geldiğinde. Diyebilir ki mesela şu bölgede ciddi bir iş gücüm var. Ve bu iş gücünün belki niteliğini de bilebilir. Çünkü telekomlarda aslında bazı demografik bilgiler de var. Ya da bu demografik bilgileri davranış analiziyle kestirebilir. Çünkü sizin mobil davranışınız aslında sizin ne tür bir insan olduğunuz hakkında da bayağı bir şey söylüyor. Bulunduğunuz bölgeler, yaşadığınız yerler de epey bilgi veriyor. Dolayısıyla diyebilirler ki tamam o zaman şuraya şu fabrikayı kuralım. Buradaki inşaat işlerine öncelik verelim. Buraya tarım arazileri, buna öncelik verelim. Buraya sulama hizmeti götürelim. Buraya ulaşım götürelim. Bütün bunların optimizasyonunu, en iyilemesini sağlayabilir. Bunun için büyük kurumlarla görüşüyoruz. Veri çok önemli. Yani işte hem Birleşmiş Milletler, hem UNICEF, hem Göç Organizasyonu, AFAD, Dünya Bankası, bütün bunlar kurumlar. Bu tip veriyle hizmetlerini daha iyi bir noktaya getirebileceklerini düşünüyorlar. davranış hareketliliklerini gördükleri zaman ona göre servisler üretebileceklerini düşünüyorlar. Daha iyi yorumlayabileceklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla onlara bu veriyi sağlamak da Türk Telekom'un çok büyük bir hizmeti oldu aslında.
Peki bu mobil telefon kullanımı dışında ne tarz büyük veriler böyle faydalı amaçlara amaçlar için kullanılabilir?
Yani davranışa giden her türlü veri bu amaçlarla kullanılabilir. Ama tabii her verinin de kendine has riskleri var. Yani o verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel bilginin çıkartılması zor olabilir. Mesela biz bu veri özelinde düşünürseniz çocukların hareketliliğiyle ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü cep telefonu verisi bu. Mesela çocukların cep telefonu yok. Ya da varsa bile biz bilmiyoruz. Çünkü hatlar çocukların adına açılmıyor. Ama mesela Suriyeli göçmenlere verilen bir takım basit yardımlar var. Bunlarla işte süt, ekmek almalarını sağlayan kartlar var. Bu kartlardan yapılan harcamaları düşünün. Süt alımlarını düşünelim mesela. Bana gün gün hangi baz istasyonunun yakında ne kadar süt satışı yapıldı bu kartlarla, bu bilgiyi verirseniz, ben iki bilgiyi birleştirerek bu sefer çocuklarla ilgili de bir şeyler söylemeye başlarım. Çünkü süt tüketimi çocuk sayısıyla bağlantılı, korelasyonu var. Dolayısıyla süt tüketiminin yüksek olduğu yerde daha çok çocuk olduğunu söyleyebilirim büyük ihtimal. Ya da çocuk bezi satışlarından ne tür bir ihtiyaç var onu söyleyebilirim. Mesela sağlık konusunda bulaşıcı hastalıkların yayılımını izlemek mümkün büyük veriyle.
Mesela aşı merkezlerinin yakınlarında ne kadar tabii konuşma yapılmış diye bir bakarsanız
tabii,
belki
çünkü mesela
aşılama oranına aşağı yukarı belki erişebilirsiniz.
Olabilir gibi. Ya da mesela kızamık salgını var diyelim. İşte bu hastalığa yakalananların hepsi belli bir sağlık hizmeti almak durumunda. Dolayısıyla ne yapacaklar? Sağlık ocaklarına, hastanelere gidecekler. Mesela o hastanelerdeki vaka sayılarını kullanabilirim. Bununla birleştirdiğim zaman bu insanlar oraya, hastanelere nerelerden gelmişler ve hangi mekanizmalarla yayılmış? Büyük verinin ilk, yani büyük veri değil, insan davranış verisinin bu tip yayılımlarda kullanımının en klasik örneklerinden biridir. Bir şehirde bir salgın var. Ve bu salgının nereden çıktığı ve nasıl yayıldığını bilmiyorlar. Bir araştırmacı oturuyor ve bütün vakaları işaretliyor. Kolera salgını yanlış hatırlamıyorsam, harita üzerinde hepsini tek tek elle işaretliyor. Ve ondan sonra bakıyor ki bir merkez var. Orada bunlar çok yoğun ve oradan dışarıya doğru seyrelerek açılıyor. Heh diyor, hastalığın merkezi muhtemelen burası. Gidiyorlar ve orada zehirli bir kuyu var. Yani o hastalığın yayıldığı bir su kaynağını tespit ediyorlar ve orayı kapatıyorlar. Şimdi biz bunu artık dijital ortamda yapabilir durumdayız. Artı buna dinamikleri de ekleyebiliriz. Mesela bir festival oldu. O festivale kimler, kaç kişi geldi, nerelerden geldiler? Eğer orada bir salgın hastalık durum varsa sonra nerelere gitti bu insanlar? Yani bu tip şeyleri görebiliriz gerçek zamanlı olarak. Simülasyonlarını yapabiliriz. Yani bu verinin bir güzel tarafı da benim bir bilişsel modelim var mesela. İşte salgın hastalık bence şöyle yayılır dedim. Ondan sonra bu davranış verisini o simülasyonun içine oturtup sonuçlarına baktım. Dedim ki mesela Kastamonu'da bir salgın hastalık çıksa mülteciler arasında bu hastalık acaba nasıl yayılır? Dolayısıyla ben şimdi eğer İstanbul'dan Kastamonu'na kaç kişi gidiyor, kaç kişi geliyor, Antalya'dan kaç kişi geliyor, kaç kişi gidiyor, bunları bilirsem eğer, bunların hangi faktörlere göre ne zamanlar olup bittiğini de bilirsem, aşağı yukarı o simülasyon modelimi daha gerçekçi bir veriyle çalıştırmış oluyorum. Ve diyorum ki tamam, hastalığın kaynağı burasıysa derhal şu, şu, şu şehirlere acil aşı stoğu yollamamız lazım. Çünkü buralarda patlayacak. 3 hafta içinde buralarda da bekliyorum. Böyle şeyleri
aslında bu potansiyel kullanılırsa özellikle devlet kurumları için çok yani evet, tedbir almak açısından ya da olduktan sonra müdahale etmek açısından oldukça yarar sağlayabilir. Daha da geliştirir veya işte desteklenirse başka verilerle belki vesaire. Evet.
Yani şimdi bu tabii bu yarışma biraz bize böyle bir veriyle neler yapabiliriz onu gösteriyor.
Şeyi soracağım bir de yarış bu süreç içerisinde hiç şey diye düşündüğünüz oldu mu? Şöyle bir şey yapsaymışız, şunu da ekleseymişiz, bunu çıkartsaymışız daha iyi olurmuş veya şu eksiğimiz var veya şöyle bir teknoloji olsaymış biz bunu çok daha verimli bu veriyi kullanabilirdik gibi bir derslerde çıkarttınız mı hiç süreçte?
Şimdi başından beri bildiğimiz bir takım şeyler vardı. Eğer biz bu veriye demografik bir takım şeyler ekleyebilseydik proje gruplarının çok işine yarardı. Ama o verinin elde edilmesi de kolay bir iş değildi. Bir de biz biraz kişisel veri konusunda temkinli davranmak istedik. Çünkü bu bizim için hassas bir konuydu. Dolayısıyla hiçbir şekilde riske girmek istemedik. Kötüye kullanım olasılığını tamamen sıfırlamak istedik. Dolayısıyla hiçbir şekilde kişisel veriyi dahil etmedik. Tabii ne kadar veri koyarsanız içine bunun, atıyorum bu sonuçta telekom kullanıcılarının demografik bilgisine sahip. İşte kadın mıdır, erkek midir, yaşı kaçtır, eğitim durumu nedir bunları biliyor olabilir. Bunları da dahil ederseniz daha geniş mesela atıyorum hangi şehirlere ne kadar eğitimli bir kitle gidiyor, ne kadar kadın gidiyor, ne kadar erkekli bunları da görürsünüz. Biz buna girmedik. Girilseydi daha zengin
tabii
bir veri olurdu.
Tabii o başka muhtemelen hukuki sorunlar doğurabilirdi.
Yine onları da
etik sorunlar doğurabilirdi.
Anonim olarak yapmanın yolu var. Yine sonuçta ben işte burada şu kadar kadın bu kadar erkek var dersem yine kişisel bilgi yok aslında orada. Çünkü yine kişileri tanımlayamazsınız. Ama o veriyi toplamak daha zor tabii ki. Yani bu sefer bir yerde benim o demografiyle o bilgiyi birleştirmem lazım. Biz onu hiç yapmadık. Yani hiçbir noktada o kişisel veri, işte kişinin kimliğiyle ilgili veri ve konuşma bilgisini hiçbir yerde bir araya getirmedik. Öyle olduğu zaman kafanız rahat. Çünkü yani o sunucudan sonra silseniz bile orada veri hiçbir zaman bir araya gelmemiş oluyor. Aslında Türk Telekom'da tabii ki bu veri var. Onlar bunu çok güvenli bir şekilde saklıyorlar.
Ama mesela belki projelerden bazıları ya da bambaşka bir projede, bambaşka bir yarışmada başka birileri şöyle bir şey yapabilir mesela. Tamam yine aynen sizin sağladığınız veri gibi bir veri sağlarlar onlara. İşte mobil telefon görüşmeleri ama yine anonim. Ama gidip anket yaptırabilir falanca bölgede ve oradan belli bir ölçüde bir sonuç elde edebilir vesaire. Yani yan çalışmalarla da aslında kendi amaçlarına uygun şeyler yapabilirler herhalde değil mi?
Tabii. Bu arada yani mesela Devlet İstatistik Kurumu'nun verileri var. Proje gruplarının çoğu o verileri de kullanarak çalıştılar. Yani mesela atıyorum bir şehrimizde çok büyük miktarda konuşma var diyelim. Zaten istatistik kurumunun açıkladığı belli veriler var. Yani o bölgede ne kadar mülteci var aşağı yukarı biliyoruz. Ama bu çok dinamik. Yani atıyorum Gaziantep'te kayıtlı şu kadar mülteci var ama onlar orada durmuyorlar ki. İş Ordu'daysa Ordu'ya gidiyorlar icabında. Yani o hareketliliği takip etmek çok zor resmi verilerle. Çünkü onlar an be an güncellenmiyorlar. Bu verinin bize sağladığı ekstra şey o hareketliliği de görmek. Ve bu kıymetli bir şey onun için.
İleride bu anlık veri akışını sağlayıp başka proje veya benzeri şeyler yapmayı düşünür müsünüz? Ya da
onun yapılması için devletin belli bir düzenleme yapması lazım. Yani devlet kurumlarının, bakanlıkların telekomlarla ortak proje yapması lazım. Yani biz yine bilimsel tarafına bakarız. O problem değil. Ama bunun asıl hukuki ve nizamnamelerden kaynaklanan boyutları var. Onun düzenlenmesi lazım tabii ki. Yoksa yapılabilir tabii.
Peki şimdi 21 Ocak'ta projeyi bu 5 alanında kazananlar belirlenecek. Bu projelerin hayata geçirilebilmesi konusunda ne söylersiniz? Yani ne kadar hayata geçebilir bunların? Finansman sorunu olabilir belki veya yok mu? Veya ne durumda bu?
Şimdi projelerin bazıları çalışmak için sürekli veriye ihtiyaç duyar. Yani atıyorum siz salgın hastalıkları sürekli izleyeyim derseniz bunun için sürekli telekomdan o veriyi çekip işliyor olmanız lazım. Telekom kendisi böyle bir uygulama yapmaya karar verebilir. Diyebilir ki bende bu veri var. Sağlık Bakanlığı'na gider der ki gelin sizinle bir proje yapalım. Şu salgın hastalıkları an be an takip edebileceğimiz iyi simülasyon sistemleri geliştirebileceğimiz bir proje yapalım. Birlikte TÜBİTAK'a giderler, proje yazarlar, böyle bir şey yapılabilir. Ya da kendi içinde bir uygulama geliştirebilir. Atıyorum, salgın bir hastalığa mı yakalandınız, o uygulamaya girdiniz diyelim bunu. Size en yakın sağlık imkanlarını listeledi. Tabii bunu yaparken de sizin o hastalığa yakalanmış olduğunuz bilgisini aldı. Ve bunu da Sağlık Bakanlığı'na bildirdi ve dedi ki şu bölgede 20 kişi şu hastalığa yakalanmış durumda. Bu bölgede 50 kişi yakalanmış durumda. Ona göre önlemini al. Şimdi bu tabii bütün hizmet kalitesini arttırabilecek bir şey. Yani hem kişisel bilgiye halel gelmeyecek şekilde yapılabilir. Hem de Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara ve mültecilere verdiği hizmetin kalitesini arttırabilir. Bazı projelerse işte geriye dönük projeler. Yani orada biz atıyorum çeşitli illerimizde diyelim mültecilerin kullanması için Türkçe kursları açtık. O Türkçe kursları acaba entegrasyon için faydalı oldu mu olmadı mı bunu bilmek istiyoruz. Bu veriye bakıp bunu söylemek bir ölçüde mümkün. Yani o şehirlerin entegrasyon indikatörlerinde iyileşme olmuş mu bu etkinliklerden sonra? Hangi etkinlikler daha etkili olmuşlar? Bunlara da bakabiliriz. O zaman artık o bir seferlik yapıldı, bize bir takım öngörüler sağladı. Biz artık o öngörüleri tavsiyelere tedavi edeceğiz. Belki kurumlar o çeşit projeler yapmaya devam edecekler.
O zaman yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz. Şeyi bir kere daha söyleyelim. 21 Ocak'ta çalıştayın olacağını bir kere daha söyleyelim ve katılımında herkese açık ve ücretsiz herkese olduğunu açık, evet. Tekrar duyuralım. Son olarak kişisel konuşalım biraz da sizin yaptığınız, çünkü önemli bir alanda çalışıyorsunuz. Gelecek vadeden bir alanda çalışıyorsunuz. Siz neler yapıyorsunuz bu proje dışında?
Şimdi benim dediğim gibi konum insan davranışının bilgisayarla analizi. Çok uygulamaları olan bir konu. Kabaca şöyle düşünebilirsiniz. İnsan davranışını bir önce analiz etmeden önce bir toplamak gerekiyor o veriyi. İşte bu projede mobil telefon verisi olarak topladık. Ama biz başka kanallardan da bu veriyi toplayabiliyoruz. Mesela işte ne bileyim, internette oynanan bir oyun düşünün. Bir öğrencimle onun o oyundaki şikayetlerin otomatik analizini yaptık mesela. Şimdi niye yapıyoruz bunu? Çünkü kişiler birbirlerini şikayet ettiği zaman işte bana sözlü saldırıda bulundu falan diye diyelim. Bu şikayetleri moderatörlerin incelemesi lazım. Yani sizin mesela 3 milyon kişinin oynadığı bir çevrimiçi oyununuz varsa o ortamın belli bir sağlıklı bir işlemesi için bir düzende durması gerekiyor. Bu konuda bir TÜBİTAK projemiz vardı. Şikayetlerin otomatik analizi. Başka davranışları mesela kamerayla izleyebiliriz. Diyelim işte burada şu anda kameralar bizi kaydediyor, sesimiz kaydediliyor. Ses ve kamera analiziyle mesela benim yalan söyleyip yalan söylemediğimi anlayabiliriz. Yani tabii bilgisayara bunu yaptırabiliriz.
Bu yalan makinesi gerçek mi yani mesela?
Tabii bunu yapabiliyoruz.
Yapılabiliyor mu artık?
Yani mükemmel çalışmıyor ama belli ölçülerde yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? İşte veriyi topladık. Ondan sonra modelleme kısmı var. Ya psikolojiden ve bilişsel bilimden gelen modellere bakıyoruz. Ya analizini yaptığımız davranışın matematiksel modeli başka bir şeye uygunsa oradan mesela atıyorum. Bir metro istasyonundaki insanların hareketini akışkanlar dinamiğiyle modelliyoruz. Çünkü bir suya benziyor. Nerede sıkışır, nereye kolon koysak insanları ezilmekten alıkoyabiliriz. Bunları görebiliyoruz modellemeyle. Bazen de davranışla ilgili çok az öngörümüz oluyor. O zaman yapay öğrenme, örüntü tanıma, istatistik gibi veri bize söylesin ne yapacağımızı. Yani işte kamera görüntülerini bir derin yapay sinir ağına verdim. Bana yalan mı söylüyor yoksa doğru mu söylüyor onu da söylesin diye onu da çıktı olarak aldım. Bunu yapabiliriz. Yapıyoruz yani böyle şeyler. Mesela bizim daha önceki çalışmalarımızın arasında gülüş analizi var. Gülüş dinamiklerinin analizi. Gerçek mi gülüşler, sahte mi? Şimdi insanlar bu konuda bir takım öngörülere sahipler. Yani siz güldüğünüz zaman ben bu sosyal bir gülüş mü? Yani gerçekten mutlu olduğunuz için ya da neşeli olduğunuz için mi gülüyorsunuz? Nezaketen mi gülüyorsunuz? Bunu söyleyebilirim. Bilgisayar bunu yapabilir mi? Mesela bir robot yaptım. Sosyal bir ortamda çalışacak bu robot. Bu robotun benimle düzgün iletişim kurması için benim sinyallerimi alması lazım, anlaması lazım. üzgün müyüm, öfkeli miyim, bunu biraz söyleyebilmesi lazım. Bilgisayarların insanlara göre bir avantajı var. Çok daha detaylı analiz yapabiliyorlar. Mesela bizim topladığımız bir veri tabanı oldu bu konuda gülüş analizi için. Saniyede 50 kare alan bir kamera kullandık. Büyük bir çözünürlükle ve iyi bir ışıklandırmayla. Ve yaptığımız sistem ağız kenarının dinamiklerini inceliyor. Ağız kenarı ne kadar yükseliyor, ne hızla yükseliyor ve ne kadar hızlanarak yükseliyor. Şimdi bir insanın bunu ölçmesi çok zor. Ama bir bilgisayar bunu yapabilir.
Tabii orada sadece ağızla da bitmiyor. Göz var.
Mesela
sonra
şuradaki kırışıklıklar. Onlara bakabiliyoruz. Hı. Mesela yalan detektörleri de bu prensiple çalışıyor. Mikro ifadeler var. Böyle saniyenin belli bir yüzdesinde olan çok kısa yüzdeki kasılmalar, istemsiz hareketler. Şimdi eğer yalan söyleyenlerde bu tip istemsiz hareketler olduğunu tespit edebilirsek, istatistiksel olarak da olabilir. Bunu tanıyan, gören bir sistem yapabiliyoruz. Biyosinyallere de bakabiliriz. Mesela yalan söylediğiniz zaman kalp atışınız artıyor olabilir. Göz kırpma sayınız artıyor olabilir. Öte yandan siz çok iyi bir yalancı olabilirsiniz. Ve bunları yapmama konusunda kendinize eğitmiş de olabilirsiniz. Yani mesela duygu tanıma yapıyoruz yüz ifadelerinden. Şimdi Anthony Hopkins gelse burada üzgün ifadesini yapsa bilgisayarı aldatır çok rahatlıkla. Çünkü hangi kasını ne kadar oynatması gerektiğini çok iyi bilir. Ama sıradan bir insan bunu yaptığı zaman bilgisayar belki bu üzgündür, bu öfkelidir diye ayırabilir ve belli bir yüzdeyle de bunu başarabilir.
Süremizin sonuna geldik. Şöyle bitirelim. Sizin yaptığınız çalışmalarda, bu projenizde vesaire çok interdisipliner çalışmanız gerekiyor. Yani hukukçularla, anladığım kadarıyla hukukçularla çalışıyorsunuz, etikçilerle çalışıyorsunuz.
Bu biraz psikologlar ve doktorlarla çalışıyoruz.
Mesela.
Tabii.
Onun da önemini vurgulayarak bitirelim madem öyle bu akşam.
Evet.
İnterdisipliner çalışma.
Türkiye'de interdisipliner çalışma nispeten zor. yavaş yavaş başlıyor. Çünkü biz her şeyi böyle kutulara düzenli bir şekilde koymak istiyoruz. Halbuki farklı disiplinlerin farklı iş yapış biçimleri var. Mesela işte ne bileyim, bir disiplinde dergi makaleleri bilimsel olarak önemli. Mesela ben bilgisayar mühendisiyim, bizde konferanslar daha önemli. Çünkü benim alanım çok hızlı değişiyor. Mesela bilgisayarla görme, dergi makalesinin çıkması 3 sene. Ona gelene kadar konferansta yayınlamak gerekiyor ki başkaları yapmadan orayı burası bizim alanımız diye söylemek için. Dolayısıyla alanların iş yapış tarzları farklı. Belli bir esnekliğin gelmesi gerekiyor hızlı iş yapabilmek için. Bu değişimlere hızlıca ayak uydurabilmek için. Bizdeki süreçler maalesef her zaman o kadar esnek olmuyor. Bir TÜBİTAK projesi yazıyorsunuz, mesela bir cihaz alacaksınız diyelim. Yeni bir cihaz çıktı. Ben onu hemen alıp kullanmak, bakmak istiyorum mesela. Öyle olmuyor. Önce onun projesini yazacaksınız. O proje onaylanacak. Oradan bütçe gelecek. O cihazın arada fiyatı değişir mi, değişmez mi? Dolar kuru oynar mı? Siz o cihazı alana kadar aradan 1,5 sene geçiyor. O zaman geç kalmış oluyorsunuz. Dolayısıyla mesela yapay zeka gibi hızlı ilerleyen konularda ciddi bir esnekliğe ihtiyacımız var. Bizim bu projede bir avantajımız MISTİ projemiz var. MIT ile Boğaziçi arasında bir ortak bir proje grubu var. Türkiye'de LIMAK destekliyor bu projeleri. Bu projelerde bütçenin kullanımı son derece esnek. Dolayısıyla hızlıca bazı şeyleri yapma imkanı tanıdı bize bu MISTİ desteği. Aynı zamanda tabii MIT'nin ve Boğaziçi'nin saygınlığını da.
Bir de akademisyen değişimi de var galiba.
Tabii bu projeyle biz öğrenci oluyoruz MIT'ye. MIT'den öğrenciler Boğaziçi'ne geliyor, hocalar geliyor gidiyor. Ama bir yandan da mesela işte ne bileyim Birleşmiş Milletler, UNICEF gibi kurumları bu projenin içine dahil edebilmek için arkasındaki akademik birikimin de iyi olduğunu görmek istiyorlar. Yani güvenmek istiyorlar. Bizim bu projemizdeki bilim komitesinde MIT'den, Oxford'dan, Harvard Üniversitesi'nden daha önce bu konularda çalışmış, belli projeler yapmış isimler var. Onların tecrübeleri de tabii çok önemli oldu. Hem sosyal ağ açısından hem de projenin kredibilitesi açısından çok önemli oldu.
Peki size 21 Ocak'taki Çalıştay'da iyi geçmesini diliyoruz.
Çok teşekkürler. Sizi de bekliyoruz.
Konuğumuz inşallah. Konuğumuz olduğunuz için de bu akşam çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Çok memnun olduk. Sağ olun. Bu akşam Albert Ali Salah'la mülteciler için büyük veri yarışmasını konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.